Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. 19. ayrım. Başkomiser Fikret sigarasını söndürüp önüne uzatılan dosyayı açmadan homurdandı. Özetleyin, durum nedir? Keskin'in fabrikasından çıkarılan içiler konusunu inceleyen 3 kişilik ekibin başı olan Feridun, genzini temizleyerek konuşmaya başladı. Amirim, 25 kişiden 14'ü işten çıktıktan sonra memleketlerine dönmüşler. Her birinin gittiği yerlerin asayiş şubelerine faks çekerek acele araştırılmasını istedik. Geriye kalan 11'inin 7'si yine İstanbul'da başka işlere girmişler. Onları bizzat inceledik. Hatta olay günü iş yerlerinde olduklarını da tespit ettik. Ya diğer 4'ü? Onları bulamadık efendim. Hala araştırmaya devam ediyoruz. Fikret sertçe söylendi. Ne demek bulamadık? Bu herifler buharlaşıp uçmadı ya. Hangi cehennemin dibindeyse arayıp bulmanızı istiyorum. Emredersiniz efendim. Durun bir dakika. Memur, Feridun başkomisere baktı yeniden. Bu işçiler neden çıkartılmışlar? Bir kısmı gayri kanuni yasal sendikal faaliyetten. Ama asıl ilginci, iznini bulamadığımız 4 kişiden ikisi Emre Keskin'e hakaretten atılmışlar. Hakaret mi? Evet. Cabbar Tayfun adlı işçi patronun üzerine demir bir çubukla saldırmış. Araya giren arkadaşları zor engellemişler onu. Sebep? Diğer arkadaşların atılmasını protesto için. Fabrikada olayı gören bazı işçilerle de konuştuk. Hepsi olayı hatırlıyor. Adam patronuna ana evrat küfretmiş. Ertesi günde kapının önüne koymuşlar. Oturduğu yerde inceleme yaptınız mı? Bakırköy'de oturuyormuş olayın cereyan ettiği tarihte. Fabrika kayıtlarından adresini alıp kontrole gittik ama taşınmış. Gittiği yerde belli değil. Muhtarlıktaki kaydı hala duruyor. Çevredeki kimse de nereye taşındığını bilmiyor. Sağlam bir ayakkabı olmadığı belli. Hiçbir komşusu lehinde konuşmadı. Kavgacı mizaçlı, küfürbazın tekiymiş. Fikret burnunu kaşımaya başladı. Ya diğeri? Abbas Uzunhalay. 37 yaşında, ustabaşı. Sabıkasız. İşin garibi, işçi arkadaşları tarafından sevilen ve sayılan biri. Herkes onu munis ve babacan biri olarak anımsıyor. O ne halt etmiş? Patronuna bıçak çekmiş. Fikret irkildi. Bıçak mı çekmiş? Öyle dediler. Ne yani, durup dururken mi? Kimse bilmiyor. Olayı hatırlayan tüm işçileri sorguya çektik. Gerçek nedenini bilen tek bir kimse çıkmadı. Allah Allah, diye mırıldandı başkomiser. Garip değil mi? İnsan hiç durup dururken patronuna bıçak çeker mi? Acaba aralarında herhangi bir sürtüşme falan olmuş mu? Ya da Emre Keskin adamı hakaret veya küfür mü etmiş? Bıçak çekmesinin sebebi meçhul efendim. Bir gün öğleden sonra fabrikanın merkez binasına gidip zorla patronun odasına dalmış. Sekreter kız onu durdurmaya çalışmış ama nafile. Kızın söylediğine göre adamın gözü dönmüş haldeymiş ve kızı iterek doğru odaya girmiş. Allah'tan odada patronun misafir olan 4 erkek varmış. Sonra o da belinden bir saldırma çıkarıp adamın üzerine yürümüş küfürler ederek. Neyse ki 5 erkek güçlükle adamı yakalamışlar, sonrası malum. Peki Emre Keskin polise şikayette bulunmuş mu? İlginçtir ama hayır. Olay ne polise ne de savcılığa intikal etmemiş. Başkomiser döner koltuğunda huzursuzca kımıldanıp durdu. Acayip. Böyle bir saldırı karşısında neden şikayette bulunmamış acaba? Biz de sekreterine sorduk. Ne dedi? Emre Bey, olayın fazla abartılmaması, zira Abbas Uzunhalay'ın geçmişinin temiz olduğunu ve muhtemelen o sırada cinnet geçirmiş olabileceğini söylemiş. Fikret bir daha burnunu kaşıdı. Bana hiç de inandırıcı gelmedi. Bu Abbas kayıp şimdi. İzni bulamıyoruz efendim. Onunla son adresinden araştırdık. Aksaray'da oturuyormuş. Tanıyanlar çıktığı olaydan sonra gerçekten adamın ruhi bir bunalıma düştüğünü ve ailesini alarak başka bir semte taşındığını söylediler. Ama kimse gittikleri yeri bilmiyor, öyle mi? Aynen öyle amirim. Bu adamın mutlaka bulunmasını istiyorum. Hikaye bana inandırıcı gelmedi. Elimizden geleni yaparız efendim. Tam o sırada kapı vuruldu ve içeriye Büyükdere'deki bakkal çırağı Okan'la konuşan ekipten memur Mümtaz girdi. Başkomiserin masasının önünü kalabalık görünce başıyla selam verip bir kenara çekildi. Feridun ve mahiyetindeki memurlar raporu bırakıp odadan çıkınca Fikret homurdandı. Söyle Mümtaz, yeni bir şey mi var? Amirim, sanırım bir şey bulduk, dedi. Ne buldunuz? İsteğiniz üzerine gündelikçi Fatma'nın küçük oğluyla irtibat kurduk. Şu şoför Kemal'in kardeşi. Ne öğrendiniz? Oğlanın adı Okan. Çıraklık yaptığı dükkana müşteri gibi gittim. Ben de şoförüm. Sen Kemal'in kardeşi misin dedim. İnkar etmedi. Abin de seni 4-5 gün önce bir sabah Levent'te gördün diye üstledim. Ona da ses çıkarmadı. Biraz enteresan değil mi başkomiserim? İkisi de suçun işlendiği gün olay mahallindeler. Bu bir rastlantı olabilir mi? Zira oturdukları gecekondu mahallesinde yaptığımız ilk araştırmada iki kardeşin aralarının pek iyi olmadığını öğrenmiştik. Sabahın köründe o mahallede ne işleri olabilir? Fikret'in bir an yüreği hopladı. Galiba olayın vukuundan beri bu aldığı ilk müspet duyumdu. Bir iki saniye hareketsiz kaldı. Sonra Mümtaz'a dönerek "Her ikisini de içeri alın. Sorgularını bizzat ben yapacağım." diye homurdandı. Hayret ettim yine. Çocuk hiç sesini çıkarmadan ağlıyordu. Şayet tesadüfen gözünü Sedat'ın dün gece gelirken getirdiği gazeteden kaldırıp bakmasa asla ağladığını hissetmeyecekti. Çok masum bir yüzü vardı Alp'in. Neredeyse bir haftaya yakın bir zamandır bu berbat pislik yuvasında gıkı çıkmadan oturmuş, her istediklerini itirazsız yapmıştı. Mine içi ezilerek gazeteyi indirdi. Çocuğa acıyordu aslında. Onu her bakışında sanki oğlu Cem'den bir parça görüyor, şimdi çok uzak bir geçmiş gibi gelen eski yıllar ve anılar canlanıyordu gözünde. Ruhundaki özlemi ister istemez sesine yansıtarak yumuşak bir ses tonuyla ''Ne var Alp? Niye ağlıyorsun yavrum?'' Küçük çocuk sesini çıkartmadı. Ama dudakları kendini tutamaz gibi biraz daha büzüldü. Tombul fakat gittikçe sararan yanaklarına inci misali gözyaşları süzüldü. Alp, yok bir şey. Neden ağlıyorsun öyleyse? Evime gitmek istiyorum. Mine içini çekti. Anneni, babanı, evini özledin değil mi? Çocuk sessizce başını öne arkaya salladı. Gazeteyi elinden bırakan kadın, oğlanın oturduğu karyolanın kenarına ilişti. Çocuğa samimiyetle sarıldı. Göğsüne çekip sarı saçlarına bir öpücük kondurdu. Haklısın. Biliyorum yavrum. Hiç üzülme. Biraz daha sabırlı ol. Yakında kavuşacaksın onlara. Sana söz veriyorum. Alp yaşından beklenmeyen bir sağduyuyla kadına sıcak davranıyordu. Ondan bir kötülük gelmeyeceğine inanmıştı. Tek anlamadığı nokta bu sevecen kadının neden diğerler arasına karıştığıydı. Alp hıçkırarak sordu. Ne zaman? Dedim ya, yakında. Çok yakında. Ama ne zaman? Mine bir an düşündü. Hesabına göre üçüncü gün bugün doluyordu. Sedat bir yolunu bulup oğlanın ailesiyle temas kurardı. Belki yarın, diye fısıldadı. Söz mü? Çocuğun saf gözyaşları kadını allak bullak etmişti. Senelerdir böyle hassas ve duygulandırıcı bir an yaşamadığını acı bir şekilde hatırladı. Çocuğu yarın serbest bırakmaları çok zayıf bir ihtimaldi ama Mine artık ona ümit kırıcı tek kelime edemeyecek haldeydi. Alp'e daha sık ısırılarak ''Söz'' diye fısıldadı kulağına. Aynı anda bakışları ufak portatif masanın yanındaki iskemlede oturan Hayri'ye takıldı. Yine demlediği çayı yudumlayan adam kendisine kötü kötü bakıyordu. Belli ki çocuğu ümitlendirecek tarzda konuşmasından memnun kalmamıştı. Adamın bir kaşı hoşnutsuzluğunu ifade eden tarzda havaya kalkmıştı. Mine aslında bu iğrenç depoda günlerini geçirdiği adamlarla fazla ilgilenmiyordu. Hepsi kaderin silsilesini yediği, geçmişleri karanlık, kötü ve sabıkalı insanlardı. Sedat'ın arkadaşları olmaları bu hükme varması için yeterliydi. Ama bugüne kadar hiçbirinden hatalı bir davranış ya da falsolarını görmemişti. Belki de Sedat'tan korktukları için kendisine saygılı davranmaya çalışıyorlardı. Yine de Hayri diğerlerinden farklıydı. Daha anlayışlı, daha babacan ve biraz daha insancıl. Zaten o kadar az konuşuyordu ki onun hakkında daha kesin bir kanaat sahibi olmak adeta imkansızdı. Bakışmaları bir süre devam etti. Nihayet adam kısık sesle mırıldandı. Benim üstüme vazife değil ama senin de çocuğun var mı? Nazik bir sualdi bu ve Mine bir an yüreğinin titrediğini duyumsadı. Neden sordun? Hiç. Çocuğa öyle yaklaştın ki bunu ancak anne olan yapabilir. Mine'nin gözleri buğulanmıştı ama bunu belli etmemeye çalıştı. Bir zamanlar vardı, diye fısıldadı. Hayri kadına anlayışla baktı. Ama konuşmayı dinleyen küçük Alp, Mine'nin ifadesini yorumlamakta haklı bir yanılgıya düşerek hıçkırıklarını kesip sordu. Öldü mü? Kadın nazarlarını tekrar çocuğa çevirerek onu yeniden bağrına bastı ve kısık sesle mırıldandı. Evet Alp, o öldü, dedi. Hayri kadının gerçeği sakladığını hemen anlamıştı ama kesinlikle üstelemedi. Neden öldü? Diye sordu Alp. Uzun süre durakladı yine. Gözleri geçmişinin anılarına kaydı. Mazisi film şeridi gibi bir an önünden geçti. Sonra zor duyulan bir sesle hastalandı diyiverdi. Neden? Doktora götürmedin mi? Götüremedim yavrum. Ufak çocuğun hafsalası bu gerçeği anlamamıştı. Ama o da daha fazla soru sormadı. Yine bir sessizlik oldu depoda. Hayri, bir bardak çay içer misin dedi. Belki bir de sigara tüttürürsün. İyi olur. Sağ ol. Adam yerinden kalktı. Boş bardaklarından birine çay doldurarak kadına uzattı, bir de sigara verdi. Mine sigaradan derin bir nefes çekerken düşünüyordu. Hayri de sırf bu işe para için mi bulaşmıştı? Herkesin paraya gereksinimi vardı ama onunki neydi acaba? Adamın yaklaşımından biraz cesaret almıştı Mine. Sedat'ı eskiden mi tanırsın? Diye sordu. Hayri başını salladı. Evet, çok eskiden, yıllar öncesinden. Yani diğerleri gibi çocukluğundan mı? Yok, o kadar değil. Mine sigarasından derin bir nefes çekerken mırıldandı. Sedat sana çok güveniyor. O herkese pek güvenmez. Doğrudur. Ben de ona güvenirim. Sağlam çocuktur. Sen ondan büyüksün, değil mi? 10 yaş kadar. Nasıl doğdu bu dostluk? Eski ve uzun bir hikaye. Hiç kurcalama. Ama şu kadarını bil. Ona bir hayat borçluyum. Bir kere beni ölümden kurtarmıştı. Anlıyorum, diye fısıldadı genç kadın. Herhalde bir çatışma. Adam başını salladı tasdik edercesine. Ben de sana üzerime vazife olmayan bir sual sorayım. Evli misin? Evet. Çocuğun var mı? İki tane. Biri kız, biri oğlan. Yaşları? Boş ver. Bilmemen daha hayırlı. Birbirimizi ne kadar az tanırsak o kadar iyi olur. Yine gülümsedi. Benden mi korkuyorsun yoksa? Ben kimseden korkmam. Ama ailen hakkında bilgi vermekten kaçınıyorsun. Hayri küçümser bir edayla kadını süzdü yeniden. Ben seninle ilgili hiçbir soru sordum mu bunca gündür? Nerelisin? Nereden çıktın? Sedat'a nasıl bulaştın filan gibi ha? Mine çocuğu kollarından bırakıp İliştiği yatağın kenarından kalkarak eski oturduğu iskemlesine dönerken ağır ağır homurdandı. Sormana gerek mi vardı? Buradaki herkes ne olduğumu anladı zaten. Sedat'ın kadınıyım tabii ki. Daha doğrusu kapatması. Beni ilgilendirmiyor. Bilmek de istemem zaten. Tuhaf bir adamsın dedi Mine Hayri'yi süzerek. Konuşmayı da hiç sevmiyorsun. Buraya geldiğimizden beri mecbur kalmadıkça ağzını açmadın. Doğru, öyleyimdir. Eskiden beri mi? Hapishane günlerinden kalma bir alışkanlık. İnsan mahpusta konuşmak yerine düşünmeye alışır. Genç kadın ürkerek bir daha süzdü adamı. Çok mu yattın hapiste? Soru sormayı bırak bacım. Ne yapacaksın benim kaç yıl yattığımı öğrenmekle? Can sıkıntısı, diye homurdandı Mine. Ben de burada kendimi hapisteymişim gibi hissediyorum. İki laf edecek kimse yok. Oğlan var ya, seni oyalıyor işte. Çocukla sohbet insanın sıkıntısını gidermiyor. Bilakis afakanlar basıyor üstüme. Sabırlı ol. Az kaldı. Sedat işini bilir. Yakında çıkarız bu delikten. Merak etme. Hayırlısıyla yakayı ele vermeden bir çıksak kurban keseceğim. Korkuyor musun? Mine bu defa sırtın adama inanmazmış gibi baktı. Ne yani? Sanki sen korkmuyor musun? Hamama giren terler derler. Her işin bir riski vardır. İşi kabul ediyorsan onun riskini de kabul edeceksin. Hah, şimdi tam Sedat gibi konuştun. O da böyle söyler. Doğru ama. İkisi de sustular. Mine tekrar yataktaki çocuğa baktı. Alp ağlamayı kesmiş, sessizce onları dinliyordu. Konuşmalarından pek bir şey anlamadan çocuğa bakıp hafifçe güldü. Gazeteye uzandı tekrar. Fakat dün geceden beri ilanlarına kadar her yerini okumuştu gazetenin. Bu lanet depoda zaman geçmiyordu bir türlü. Gazeteyi katlayıp çay içtikleri masanın üzerine koydu. Sonra yeniden Hayri'ye döndü. Ne dersin? Bu işin içinden kazasız belasız kurtulacak mıyız? Umarım öyle olur. Sadece umuyor musun? Emin değil misin yani? Kim emin olabilir ki? Sizler tabii. Bu işe girerken Sedat'ın ne tür bir dolap çevireceğini bilmiyor muydun? Çok azını. Çok azını mı? Yani bunca tehlikeye sonunu görmeden balıklama mı atladın? Ya sen? Mine omuzlarını silkti. Ben mecburdum. Sedat ısrar etti. Başka şansım yoktu. Ya para? Sedat sana hiç para teklif etmedi mi? Genç kadın dudaklarını büzdü. Etmesine etti. Ama para teklif etmese de kabul zorundaydım. Hayri bilginç bir şekilde gülümsedi. Emin misin? İşin ucunda para kokusu almasan yine de bu işe girer miydin? Mine suratını astı. Adama cevap vermedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 186. Devamı 20. ayrımda.